Ayrım 20.
51. Bölüm Veraset İlamı. Ablasının geleceği günün sabahı evden biraz geç çıkıyor Nehir. Sultan'a not yazmakla hallolmayacak bugünkü işler. Akşam için yapılacak yemekler, konuk odasının hazırlanması, serilecek çarşaflar, nevresimler, çıkarılacak banyo havluları inceden inceye anlatılacak Sultan'a. İzmir'den ayrıldığından bu yana asırlar geçmiş gibi. Nasıl da özlemiş ablasını, onu rahat ettirmek için elinden geleni yapmaya kararlı. Evdeki işleri sultanın becerikli ellerine teslim edip, şirkete geldiğinde elindeki evrakı ona teslim etmek için kapının önünde bekleyen özel kurye ile burun buruna geliyor Nehir. Kuryenin elinde büyüyecek bir sarı zarf var. Üzerinde kalın harflerle Nehir Sezen, yan tarafta da verev doğrultuda kişiye özel yazıyor. Sahibinden başka kimseye teslim edilemez anlamında. Kuryenin elindeki defterde adının karşısındaki boşluğa imzasını atarak içeriği hakkında en ufak bir tahmin yürütemediği zarfı alıp doğrucu odasına geçiyor. Açacakla zarfı açıyor, içindeki bir boy küçük ikinci zarf tutup çıkarıyor ve üzerindeki yazıyı okuyor. Veraset ilamı. Okumasıyla fırlatıp masanın üzerine atması da bir oluyor. Hemen Cengiz Bey'i bulun bana diyor Nurcan'a. Gelsin ve gerekeni yapsın. Hukuki konularda cahil olduğunun bilincinde. Söz konusu Deniz ve onun ölümü olunca iyiden iyiye paniğe kapılıyor Nehir. 10 dakika sonra şirketin avukatı Cengiz Koçer içeriye giriyor. Hayrola Nehir Hanım, çok önemli bir durum olduğunu söyledi Nurcan. Konuşacağına zarfı uzatıyor Nehir. Ne var bunda diyor Cengiz, hukukçulara karşı serin kanlılıkla. Ölen her kişinin arkasından olduğu gibi Deniz Bey'in ölümünden sonra da veraset ilamının çıkması doğal değil mi? Bunları söylerken bir yandan da zarfı açıyor avukat. Çıkan ilamı dikkatle okuyor. Tamam diyor. Eksik ya da fazla bir şey yok. Her şey mevzuata uygun. Ama ben veraset ilamı istemedim ki. Müvekkilinin saflığını yüzüne vuracağına, konuyu anlaması için yardımcı olmaya çalışıyor Cengiz. Siz istemezseniz de çıkacaktı o ilam. Ölen kişinin birinci dereceden yakınları, eş, evlatlar, ana baba, onlar yoksa amca, teyze, dayı, hala ya da kuzenler, ölümünden sonraki 40 gün içinde veraset ilamı için başvuruda bulunurlar. Bir kişinin başvurması yeterli. Çıkan ilam tüm varisler içindir ve o varisleri ilgilendiren maddeleri içerir. Görünen o ki Deniz Bey'in babası başvuru yapmış. Çıkarılan veraset ilamının bir kopyasını da size göndermiş. Göndermeseydi, varis falan değilim ben. Olur mu öyle şey? Resmi nikahlı eş sıfatıyla birinci dereceden varis konumundasınız. Evlilik anlaşması falan yapmadık biz. Deniz'in tüm malları evlilikten önce edinilmişti. Hani diyorlar ya ancak evlilikten sonra edinilmiş mallar paylaşılır diye. İçinde bulundukları dramatik duruma hiç uyumasa da hafifçe gülmekten kendini alamıyor Cengiz. Okumuş, yüksek öğrenim görmüş, belli yerlere gelmiş kişilerin hukuki konularda bu denli bilgisiz oluşunu da çözemiyor zaten. Saygı çerçevesini aşmadan sabırla anlatıyor. Sizin söyledikleriniz boşanan çiftler için geçerli Nehir Hanım. Mahkeme kararıyla kanunen ayrılan çiftler ancak evlendikten sonra edinilmiş mal varlıklarını paylaşabilirler. Yalnız 2 ay evli kaldık Cengiz Bey. Yalnızca 2 ay. Deniz'e ait tek bir iğne bile istemiyorum ben. Hak ettiğime inanmıyorum. Bu kez gizlemeye gerek duymadan açıktan açığa gülüyor Cengiz. Bu sözlerinizde eski bir davayı hatırlattınız bana diyor. 78 yaşındaki emekli general büyüğümüz, 55 yaşında iyi bir aileye mensup, daha önce hiç evlenmemiş bir hanımefendiyle evlendi. Evlatlarının şiddetle karşı çıkmalarına rağmen, damat bey son derece sağlıklıydı ve yaşını göstermiyordu. Fenerbahçe Ordu evindeki nikah töreni ve kokteyle eşimle beraber ben de katıldım. Balayını Antalya'da geçirdiler. Eşimden duyduğum kadarıyla çok mutluydu yeni evli çift. El ele yürüyüşe çıktıklarında onları tanıyanlar pencerelere üşüyorlardı ve evliliklerinin 15. gününde ani bir kalp kriziyle paşamız sizlere ömür. Ortalık karışıverdi. Diğer varisler ayaklandılar. İtirazlar, dava dilekçeleri, sonuç değişmedi tabii. Ölenin birinci derecen varisleri arasında oğlu ve kızıyla beraber eşi de payına düşeni aldı. Yanı sıra birinci dereceden emekli maaşı bağlandı ve eşine tanınan sosyal haklardan yararlanma ayrıcalığına da sahip oldu. Bugün gibi hatırlıyorum, o hanımefendi de 15 gün için bunları hak etmedim ben demişti. Ne var ki süre hiç önemli değil. Nikah defterine atılan imzanın üzerinden yalnızca bir saat bile geçse kanunen tanınan hak geçerlidir. Ya kabul etmezsem? Reddi miras diye bir durum var. Payınıza düşen mirası reddedebiliyorsunuz. Daha çok borçlu kişilerin ölümünden sonra kalan borçlarını ödememek için varislerin seçtiği bir yoldur. Kusura bakmayın ama neden böyle düşündüğünüzü anlayamıyorum Nehir Hanım. Eşinizin ailesinin size karşı çıkacak kişiler olacağını hiç sanmam. Kanun yol yordan bilen insanlardır. Çıkardıkları veraset ilamının kopyasını göndermeleri de miras paylaşımını doğal karşıladıklarını gösteriyor ki bu sizin yasal hakkınız. Ne kalıyor geriye? Verdiğiniz bilgiler için sağ olun Cengiz Bey. Ben biraz düşüneyim, kararımı bildiririm size. Avukatın arkasından bir kez de kendisi okuyor ilamı. Davacı tarafından hasımsız olarak açılan veraset davasının diye başlayan, gereği düşünüldü ve hüküm bölümlerini içeren, hukuk terimleriyle bezeli metinden çıkardığı sonuç, Deniz'in mal varlığının kendisiyle anne baba ve sezenler arasında eşit oranda paylaşılacağı. Tekrar zarfına yerleştirirken küçük bir kağıt parçasını ataçla tutturulmuş bir kartvizit düşüyor zarfın içinden. Halil Sezen'in kartı. Arkasında da birkaç satırlık kısacık bir not. Deniz'in veraset ilamı ekte. Gereken yapılacak. İhtiyaç duyduğun bir şey olursa arayabilirsin. Neden arayayım ki? En zor zamanlarımda neredeydiniz? Ne oldu? Nasıl oldu? Ne haldesin diye sordunuz mu hiç? Yanımda olduğunuzu hissettirecek en ufak bir girişimde bulundunuz mu? Acınız acım da oysa. Benim de acı çektiğimi düşünmek bile istemediniz. Ya da yaşananların faturasını bana çıkarırken bu da senin payın diye yalnızlığa mahkum ettiniz beni. Şimdi de kalkmış paraya pula mala müle ilişkin paylarımı alabilmem yolunu açıyorsunuz. Eksik olsun. Deniz'in bıraktıkları yeter bana. Kartın ataçla tutturulduğu kağıtta ada no 30 parsel no 1053 yazıyor. İlk anda algılayamıyor Deniz. Deniz Sezen adını görünce dank ediyor kafasına. Deniz'in mezarlık adresi bu. Sıtma nöbetine tutulmuş gibi titriyor bedeni. Yok saymaya çalıştığı gerçekleri tüm çıplaklığıyla yüzüne vuran küçücük kağıt parçası ona meydan okuyor sanki. İstediğin kadar içinde yaşatmaya çalış onu sen. Yanında olduğunu düşün. Sohbet et. Kollarında uyut. Gerçeği değiştiremezsin. Deniz öldü. Diğerleriyle eşitlendi o da. Bir avuç toprağın altında yatıyor. Git gör. Bugüne kadar gitmeyişi elinde adres olmadığından değil, yitirilen kişiyle ruhsal birlikteliğe erişmek için mezarlığa gitmenin şart olmadığına inanıyor Nehir. Toprağın altında yatan o toprağa karışacak. Çürümeye bırakılmış bir beden yalnızca. Ruhu, tinsel varlığı yine sevdiklerinin yanında. Kağıtta ada ve parsel numaralarını gördü diye bu görüşünde herhangi bir değişiklik olmayacak. Ama oraya gitmesinin Deniz'i sevindireceğini düşünüyor Nehir. O halde gitmeli, gidecek. 52. Bölüm. Sezen Aile Kabristanı. Karşılanmayı istemedi Nevin. Nehir'in tüm ısrarlarını geri çevirdi. Taksiye atladığı gibi eve gelecek, kapıyı kardeşine açan o olacak. Fazla üstlenmedi Nehir. Madem öyle istiyor, karşılanan değil, karşılan olmayı tercih etti. Hevesini kırmak anlamsız. Ne bu halim böyle? Nehir'i kucaklayıp göğsüne bastırırken ilk tepkisi bu oluyor Nevir'in. İzmir'den bu yana daha da zayıflamışsın. Kaşık kadar kalmış suratın. Hala ağlıyor musun sen? Gözlerinin beyazına kan oturmuş ayol. Telefonda anlattıklarına inanıp düzeldiğini sanıyordum ben de. Dur abla, soluklan biraz. Bu sabah işe gidinceye kadar gayet iyiydim. Ama öyle şeyler oldu ki. Neymiş olanlar? Ayağının tozuyla canını sıkmayayım şimdi. Hele biraz soluklan. Yemekten sonra dilinin döndüğünce anlatıyor Nehir. Veraset ilamı diyor. Mal paylaşımı, miras. Sayıp döküyor gün içinde olanları. Sezen ailesinden gelecek hiçbir şeyi kabul edemem ben diye bitiriyor sözlerini. Deli misin sen diyor Nevin hayretle. Ölüm hak, miras helal derler. Duymadın mı hiç? Ölüm herkese gelecektir. Ölenin mirası da mirasçının hakkıdır anlamında. Kafandaki şu saçma sapan düşünceleri sil önce. Unutma ki sen de Sezen ailesinin bir ferdisin. Hakkım değil demekte neyin nesi? Kanun bile seni hak sahibi olarak görmüşken. Neyse abla, keselim bu konuyu. Konuyu kesmekle gülecekse yüzün kabul, susuyorum. Gerektiğinde zamanı gelince tekrar konuşuruz. Ama benim güzel kardeşimi üzen bir şeyler var. Yanılıyor muyum? Yanılmıyorsun. Çantasından Deniz'in mezarının ada ve parsel numaralarının yazılı olduğu kağıdı çıkarıp ablasına uzatıyor Nehir. Veraset ilamıyla beraber bunu da yollamış Halil Sezen. İşte kocan burada yatıyor der gibi. Sen daha Deniz'in mezarına gitmedin mi diye hayretle soruyor Nevin. Eksik bırakılanı yadırgadığı belli. Kardeşinin kocasının ardından bunca yanıp yakılırken gösterdiği ihmalkarlığı neye bağlayacağını bilemiyor. Gitmedim abla. Gidemedim. Yarın bir ara uğrarım. Nevin'in tavırlarındaki rahatlıktan uğrarım derkenki hafife alıştan hiç mi hiç hoşlanmıyor Nevin. Böylesi daha iyi diye düşünüyor. Yaşadığı deneyimlerinden biliyor çünkü. Taziye evinde unutulmaya yüz tutan acılar mezarlığa gidince yeniden depreşir. Sil baştan ilk günkü keder yumağının içine gömülür insanlar. Daha önce gitmemekle bilmeden kendini zorlamış Nehir. Yüzüne vurup uyandırmanın anlamı yok. Kardeşininkine benzer bir rahatlıkla sıradan bir ziyaretten söz eder gibi beraber gideriz yarın diyor Nevin'de. Tekin yerler değil oralar. Gencecik bir kadının tek başına mezarlıklarda dolandığı nerede görülmüş tövbe tövbe. Su dolu kovalara daldırdıkları çiçekleri, ziyaretçilere satmak için bekleyen çiçekçilerin, ellerindeki demetleri arabaların camlarından içeri uzatmaya çalışan çocukların arasından geçip mezarlığa giriyorlar. Nevin çantasından çıkardığı eşarplardan birisiyle başını örtüyor, diğerini Nehir'e uzatıyor. Şuna bağla da öyle devam et. Adres bulmak için önce danışmaya, sonra da önlerine çıkan iki görevliye daha sormaları gerekiyor. Halil Sezen, alçak gönüllülüğü bir yana bırakıp, ada ve parsel numaraları yerine mekanın adına yazsaymış kağıda çok daha kolay bulacaklarmış ya, neyse. İki mermer sütunun üzerine, yatay doğrultuda uzatılmış oymalı mermerin üzerindeki Sezen Aile Kabristanı yazısı, Sezenlerin gerçek dünyadaki farklılıklarını buraya da yansıtıyor sanki. Aile sözcüğü yetersiz aslında. Genişçe bir alana yayılmış mezarlar sülale kabristanı başlığı altında toplanmalıymış. Büyük dede İsleme Efendi, dede Sami Sezen, eşleri ve erkek evlatları, kız evlatlar yok. Onlar kocalarının uhdesinde. Ve atlanmış bir kuşak, Hilmi ve Halil Sezen'le eşleri için ayrılmış yerler henüz boşken en yeni mezar Deniz Sezen'e ait. Nevin de Nehir de içeriye adım attıklarından bu yana çelişkili duygular içindeler. Haykıra haykıra ağlamakla suskun, kalmak, kalabilmek arasında gidip geliyor ikisi de. Diğerlerinin görkemli yapısıyla, oymalar, bordürler, bin bir çeşit süslemelerle taban tabana zıt. Kuru toprak yığınına bakarak, neden boynu bükük bırakmışlar Deniz'i diyor Nehir isyanla. Başka bir neden yokmuş da, sırf onun boyun büküklüğüne dayanamıyormuş gibi sözlerinde göllenen yaşları engellemekten vazgeçiyor. Deniz'e farklı davrandıklarından ya da onu ihmal ettiklerinden değil diyor Nevin. Gözyaşlarının yarısını içine, yarısını dışarı dökerken, usuldendir, taze toprak otursun diye beklenir biraz. Merak etme sen, Sezenler oğullarına yaraşır mezarı yaptıracaklardır. Yaptırırlar abla, yaptırırlar da. Mezar sözü Deniz'e yaraşır mı? Sen onu söyle. Kendilerini sıkmaktan, serin kanlı görünmeye çalışmaktan vazgeçiyor ikisi de. Yüreklerinden kopup gelen çığlıklar, hıçkırıklara, hıçkırıklar gözyaşı seline dönüşüyor. Deniz'in birkaç kürek toprakla adının yazılı olduğu levhadan ibaret geçici mezarının başında katılıp kalıyorlar. Ah şeytan tüylü yakışıklım, ah diye içini çekiyor Nevin. Yalnız anamı babamı, bacını karını değil, Uğur ablanı da yaktım be gülüm. Çöktüğü yerden doğrulup kalkıyor Nevin. Gidip hoca çağırayım ben. Dua okusunlar ruhuna. Amacı Nehir'le Deniz'i baş başa bırakmak. Nehir'in Deniz'i nerede aradığını, nerede bulduğunu, onu çağırmak için nereye seslendiğini bilmediğinden elini göğsüne bastırıp deniz derken başını toprağa değil gökyüzüne çevirdiğini görmediği için. Deniz, kıyamıyorum sana. O güzel, o yakışıklı bedeninin şu toprağın altında ha. Ama kalbin, ama gözlerin, kurtardım onları. Onları ve birkaç küçük parçayı daha. İyi ki alıkoymuşum. İyi ki vermemişim onları da toprağın altına. Çürümeye bırakmamışım tümüyle seni. İki hoca geliyor Nevin'le beraber. Ses sese verip dualar okuyorlar denizin ruhuna. Demet demet çiçekler seriyor nehir toprağın kara yüzüne. Diğer ölmüşlerimizi de okuyun hoca efendi diyor Nevin. Kabristandaki sezenlerin hepsini aileden sayar gibi. Nevin'in komutuyla mezarlar sulanıyor, mermer musluklar dolduruluyor. Ne var ki nehir ablası kadar benimseyemiyor ölmüş sezenleri. Bak diyor Nevin'e, en büyük dededen amcalara, kuzenlere kadar her erkeğin mezarının yanında eşleri de yer almış. Hilmi ve Halil Sezen'in mezarları çift. Kız evlatlarına yer yok. Tamam, evlenip gidecekler. Kocalarının soyadıyla onların ailelerine katılacaklar. Peki benim yerim nerede? Neden Deniz'in mezarı tek? Bir de kalkmış, Sezen ailesinin bir ferdi olduğumdan söz ederek mirasta payım olduğunu söylüyorlar. Aile mezarlarında bana yer vermeyen insanlarla değil mal varlığı hiçbir şeyi paylaşamam ben. Yanlış düşünüyorsun bir tanem derken sesi titriyor Nevin'in. Beklenmedik ani bir ölümdü Deniz'inki. Apar topar getirilip toprağa verildi. Sen daha yaşıyorsun ve inşallah uzun yıllar boyunca da yaşayacaksın. Bu insanlar oğullarının mezarını bile yaptırmamışken sana da onun yanında yer ayırmayı düşünecek durumda mıydılar ki? Böyle bir şeyi sana sormadan yapmaları da mümkün değildi zaten. Dilinin ucuna gelip de söyleyemediklerini olduğu gibi geri gönderiyor Nevin. Daha çok gençsin. Uzun yıllar var önünde. Nereden bilecekler senin bir başkasıyla evlenmeyeceğini? Olur ya da olmaz. Böyle bir durum gerçekleşirse eğer, Sezen yerine bir başka aile kabristanında yer alman gerekmez mi? Bunları söylemeye kalksa, başına gelecekleri çok iyi biliyor Nevin. Yeri göğü inletir nehir. Kıyametler koparır. Başına iş alacağına en iyisi susmak. Mezarlığın ağır, kasvetli havasından sıyrılıp şehre doğru hızlı yol alırken ablasını eve bırakıp işe gitmeyi düşünüyor Nehir. Hazır çıkmışken bir yerlere gidip otursak, çay kahve bir şeyler içsek bari diyor Nevin. Ablası haklı. Nasıl da düşünemedi Nehir. İş yerine yakın, arkadaşlarıyla sık sık grup halinde gittikleri bir kahvenin önünde park ediyor arabayı. İçeri girerken neden doğruca eve gitmeyi istemediğini anlatıyor Nevin'de. Adetmiş efendim, taziye evinden ya da mezarlıktan çıkan insanın üzerinde ağırlık olurmuş. O ağırlıkla gittiği yeri de kasvet ve sıkıntı basarmış. Ölümü çağrıştıran bu gibi yerlerden çıkanlar üzüntülerini, sıkıntılarını, üstlerindeki ağırlığı uçurup kuşlar gibi hafifledikten sonra gitmelilermiş evlerine, işlerine, her nereyse yani. Dahası da var. Herhangi bir ölüm haberini vermek için birinin kapısına gelen habercinin de içeriye girmemesi gerekmiş. Bu tür safsatalarla işi olmaz Nehir'in. Ablasının hatırını gönülsüzce dinliyor anlattıklarını. Ölüm eşittir deniz olsa ne fark eder ki? Ürker mi Nehir ölümden? Geri mi çekilir? Kaçar mı üstüne gelecek ağırlıktan? Asla. Tam tersine evini açar ona. Yüreğini, kollarını, kucağını... Ölümün kollarında denize, denizin kollarında ölüme kavuşmak mümkün olabilseydi keşke. Kahve molası iyi geldi diyor Nehir. Az şekerli Türk kahvesini yudumlarken. Dedim sana diye memnuniyetle gülümsüyor Nevin. O kafayla ben eve, sen işe gitseydik çatlardık alimallah. Söyleyip istediği bir şey varmış da söyleyemiyormuş gibi huzursuzca kıpırdanıp susuyor. Güç almak istercesine kahve fincanının içine topluyor bakışlarını. Ne o ablacığım? Kendi falına mı bakıyorsun? Yok canım. Bir şey soracaktım sana. Evet dinliyorum seni. Deniz'in mezarının başındayken organlarını bağışladığın için pişmanlık duydun mu hiç? Ne bileyim. Bedeninin bütün olarak değil de organları eksilmiş bir halde toprağın altında durduğunu düşünmek nasıl etkiledi seni? Biliyor musun abla? Oraya gitmeden önce ben de merak ediyordum bu sorunun yanıtını. Ama eminim artık. Gördün işte, bir avuç toprak yığınına indirgeniyor bedenler. Organları vermemiş, daha doğrusu kurtarmamış olsaydık, onlar da toprağın altında çürümeye yüz tutmuş olacaklardı şu an. Dikkat edersen, vermek yerine kurtarmak dedim. Çünkü denizin bedeninden çıkarılan o parçaların kurtarıldığına inanıyorum. Böyle davranmasaydık eğer, denizle beraber dört beden daha girecekti toprağın altına. Ölümün kıyısında bekleyen dört hasta yeniden can buldu. Az şey mi bu? Canım yavrum benim. Böyle düşünmene nasıl sevindiğimi anlatamam. Ha, hafta başında Arda geldi. Epey konuştuk. İstanbul'a dönmüş. Master'a yapacak. Çalışacakmış da. Bayağı iyi görünüyordu. Bana karşı kendini borçlu hissediyor galiba. Gelir gelmez uğradığına bakılırsa. İş yerinin adresini nereden buldu acaba? Akıl edip soramadım bile. Adresi ben verdim. Sen mi verdin? Neden benim haberim yok bundan? Arda ile annesi Feride Hanım ziyaretime geldiler. Arda İstanbul'a dönmeden eş dost kapı kapı gezerlerken bana da uğrayıvermişler. Çok memnun oldum. Seni sordular. Anlattım ben de. Yeni işini, kendini paralarca çalışmanı. O arada kabaca tarif ediverdim şirketin yerini de. Bunlardan hiç söz etmedin bana. Fırsat düşmedi. Hem telefonda ne anlatacaktım? Birkaç gün sonra gelecektim zaten. Nasıl olsa konuşamayacak mıydık? Ha, çocuğun böyle ezik, kendi halinde durduğuna bakma. Sökeli, çok köklü bir aile bunlar. Arda'nın babası Nait Bey, Poyraz Tekstil'in sahibi. Büyük çapta ihracat yapıyorlar. Şirketin İstanbul ayağı da ihracat üzerine odaklanmış. Bundan sonrasında Arda'nın sorumluluğunda olacakmış. Magazin habercisi gibisin abla diye gülüyor Nehir. Bu kadar ayrıntıyı aklında tutabilmene şaşırıyorum. Çalışan kadınla ev kadını arasındaki farktan mı kaynaklanıyor bu durum bilemiyor Nehir. Ablası gibi dost, ahbap, komşu gezmesi yapmadı bugüne kadar. Daha doğrusu yapamadı. Kendini bildi bileli ya derslerine çalıştı ya da işine harcadı tüm zamanını. Ablasının dedikoducu bir tip olduğunu asla düşünmüyor. Ancak karşılaştığı kişilerin özel hayatlarıyla ilgili ayrıntılara ustalıkla sızabilmesi Nehir'in tarzına ters düşüyor. Hiç tanımadığı, sonrasında da yaşamında yeri olmayacak birilerinin nesini merak eder insanlar anlayamıyor. 53. bölüm. Alışveriş merkezleri. Alo Nehir Hanım. Evet. Ben Arda, nasılsınız? Ne düşüneceğini, bu beklenmedik telefona neye yoracağını bilemiyor Nehir. Teşekkür ederim Arda, diyor. İyi olmaya çalışıyorum. Dışarıdaki pırıl pırıl havanın farkında olmadığınızı söylemeyin sakın bana. Bakın ne diyeceğim. Şu anda iş yerinize çok yakın bir yerdeyim. Gelip sizi alsam, bir yerlerde kahve içsek. Çok isterdim ama üzerinde çalıştığım projede önemli bir pürüz çıktı. Onu halletmeye çalışıyorum. Keyfim yok anlayacağın, başka zaman. Ne demiş şair? En ağır işçi benim. 24 saat seni düşünüyorum. Bu felsefeye gönül verdiğinizi biliyorum. Tamam, tüm zamanınızı düşünmekle ve işle geçsin. Ama 24 saatinizin 24 dakikasını da bu gariban kulunuza ayırsanız. Davetin için sağ ol. Bu halimle senin de neşeni kaçırmak istemem. Ben de neşe bol. Birazı kaçsa bile geride kalanı ikimize de yeter. Dar ağacında kalan son engeli de çıkarıp Arda'nın önüne koyuyor Nehir. Asıl önemlisi bir saat sonra Ak Merkez'de olmam gerekiyor. Ablam bir haftadır İstanbul'daydı. Yarın İzmir'e dönecek. Ona söz verdim. Buluşup alışveriş yapacağız. Nevin Hanım'ın yabancısı değilim ki ben. Hem bu sayede onu da görmüş olurum. Merak etmeyin, abla kardeş arasına girecek değilim. Sizi ablanıza teslim eder, ayrılırım yanınızdan. Ama, aması yok. Bu kalbin sesini nasıl geri çevirebilirsiniz? Hadi, evet deyin de alışveriş merkezinin yolunu tutalım artık. Neredesin sen? Tam kapınızın önünde duran arabada, yani pencereden bakış uzaklığında. Yaramaz ve inatçı bir çocuk gibisin Arda. Öyleyimdir. Sorunlarına çözüm arayan bu zavallı çocuğu ilginizden yoksun bırakmayacaksınız değil mi? Pes ediyorum. Söylediğin gibi olsun bakalım. Alışveriş merkezinin zemin katındaki kafede oturmuş kahve içiyorlar. Nevin de bir saat sonra buraya gelecek zaten. Sabahleyin öyle sözleştiler Nehir'le. Nehir, diyor Arda, saygısızlık olarak algılamazsanız eğer, böyle hitap etmek istiyorum size. Neden olmasın diye gülüyor Nehir. Ben de sana yalnızca Arda demiyor muyum? Aralarında iş ilişkisi yok. Yaşça da kendinden küçük Arda. Tanışmalarını sağlayan şartlar çerçevesinde hep bir basamak altta gördü onu Nehir. uzak bir akrabanın ya da ailece görüşülen birilerinin oğlu gibi. Alışkanlıklarının dışına çıkıp ilk günden adıyla hitap etmesi, senli benli konuşmakta sakınca görmemesi bu yüzden. Ama karşısındakini kırmamak için bu düşündüklerini kendisine saklamak zorunda. Nehirin içinden geçenlerden habersiz, sizli bizli konuşmanın gereksizliği ortada diyor Arda. Yeni tanıdım beni, doğru, ama kalbimin atışlarına yabancı değilsin ki. Haklısın deyip konuyu değiştirmeye çalışıyor Nehir. Burayı sevdin mi? Arkadaşlarla sık sık geliriz biz. Benim de ilk gelişim değil. İstanbul'daki alışveriş merkezlerinin içini ezbere bilirim ben. Özel bir merak galiba. Değil. Ameliyat olmadan önceki 2 yılımı hiç yaşamadım sayılır. Sokakta yürümekte bile zorlanan, 2 adım attığında yoruluveren bir insan düşün. Yürürken sık sık duraklamak zorunda kalıyordum. Alışveriş merkezlerini de bu yüzden seviyordum ya. Ne ilgisi var? Nefes nefese kalmış halimle bir durup bir yürürken tüm bakışların üzerinde toplandığını düşünüyordum. Öyle değildi belki ama bana öyle geliyordu. Her vitrinin önünde duruyordum ben de. Kimse hasta olduğumu anlamıyor diye avutuyordum kendimi. Sonraları oralara gidemez oldum. Çok zor günler geçirmişsin. Hem de nasıl? Beni kapkara bir kuyunun dibinden nasıl çekip çıkardığını anlıyorsun değil mi? Aldığım her soluğu sana borçluyum. Böyle düşünme Arda. Kendini bana karşı borçlu hissetmeni istemiyorum. Ama gerçek bu. Senin sayende yaşıyorum ben. Bugün için teşekkürler. Seninle oturup kahve içmek güzeldi. Ama beni oyalamayı kendine görev edinme lütfen. Yanlış anladın. Ya da ben anlatamadım. Seninle beraber olmak görev değil benim için. Diğer hastalarla, diğer organların can verdiği kişilerle de bir tutamazsın beni. Kalbimin sesi farklı olduğumu söylüyor. Duymuyor musun? İşte Nehir'in en zayıf noktası. Bu konuyu saplantı haline getirmemelisin derken sesi titriyor. Yaşadığın sarsıntının etkisindesin hala. Zaman içinde aşacaksın bunları. Küçücük, küskün bir çocuk gibi şimdi Arda. Halimden memnunum ben diyor. Kaydettiğim aşama da yeter bana. Öyle olsun. Çok değil, birkaç ay sonra doğruları daha net göreceğine inanıyorum. Bu süre içinde pek çok kez kapımı çalabilirim ama. Ne yapalım? Katlanacağız artık. Sesinde belirgin bir şefkat ifadesi var Nehir'in. Koruyup kollaması gereken, yardıma ihtiyaç duyan bir yakını gibi görüyor Arda'yı. Bir şeyler daha söyleyecek ama kapının girişinde ablasının belirmesiyle unutuveriyor dilinin ucuna gelenleri. Ablacığım diye sarılıyor Nehir'e. Her zamanki gibi dakiksin, bekletmedin beni. Arda da en az Nehir kadar sevecen. Nehir'le kucaklaşmakta kusur etmiyor. Arda, seni burada görmek ne güzel. Asıl sizi İstanbul'da görmek çok güzel. Hoş gelmişsiniz. Dur bakayım sana. Maşallah, maşallah. Her karşılaşmamızda daha iyi buluyorum seni. Bakışların bile ışıldamış. Farklı bir renk gelmiş yüzüne. İçimin ferahlığı yüzüme vurmuş desenize. İyiyim gerçekten. Nehir'e verdiği sözü hatırlamış gibi kalkmaya davranıyor Arda. Gideyim ben. Abla kardeş konuşacaklarınız vardır. Ben geldim diye mi kalkıyorsun diyor Nehir sistemle. Karşılıklı bir çay içmeden dünyada bırakmam. Ablamı reddetmek zordur diye gülüyor Nehir. Ne haddime diye kalkmak üzere olduğu koltuğa iyice yerleşiyor Arda. Nazlanıyordum ben de zaten. Akşama mantı açtım diyor Nehir çayını karıştırırken. Böyle ince işlere yetişemez Sultan. Dönünce haşlarız bol biberli bir de sos. Arda'nın varlığını unutmuş gibi iştahla anlatırken susuveriyor birden. Canı çekmiştir şimdi çocuğun diye geçiriyor içinden. Sen de gelsene akşama diyor Arda'ya. Mantının yanına un helvası da kavuracağım. Sağ olun, rahatsız etmeyeyim ben. Nehir'in ters davranışlarını görmezden gelerek devam ediyor Nevin. Ev yemeğine hasretsindir sen buralarda. Gel işte oğlum. Merak etmeyin. Benim de ev işlerimi gören, yemeklerimi yapan becerikli bir yardımcım var. Annem de sık sık gidip gelecek. Yemek konusunda sorunum yok yani. Nehir'den cesaret alsa kabul edecek belki ama beklediği ışıltıyı görmeyince toparlanıp kalkıyor. İyi günler size diyor. Size de hayırlı yolculuklar Nevin abla. Bir sonraki gelişinizde beni de aramazsanız gücenirim. Haberiniz olsun. Arda'nın arkasından parlayıveriyor Nehir. İnanmıyorum abla sana. Gitmek için ayağa kalkmış insanı yerine oturtup zorla çay içirtmen yetmezmiş gibi bir de ısrarla akşam yemeğine davet ediyorsun. Ne var bunda? Masaya bir tabak daha koysak fena mı olurdu? İyi de ne gerek var söyler misin bana? Ha, orada biraz dur bakalım. Dışarıda oturup çay kahve içebiliyorsun da ev ortamında yemek yemeye neden karşı çıkıyorsun ki? Haklısın. Kahvede içmemeliydim aslında. Onu demek istemedim. Harika bir genç Arda. Bu yakınlaşmanın devamı gelse keşke. Öfkesinden kıpkırmızı kesiliyor Nehir. Ne diyorsun sen abla? Ne yakınlaşması? Yaşananların hatırına içilen birer fincan kahve. Hepsi bu. Arda'nın bakışları öyle söylemiyor ama. Nehir isyan halinde. Nasıl böyle düşünebilirsin diyor. Bu konuştuklarına inanamıyorum diye susturmaya çalışıyor ablasını. Duymuyor bile Nevin. Kurguladığı senaryoyu kendini kaptırmış, dilinin ucuna gelenleri cömertçe döküyor ortaya. İzmir'deyken Mine ile Arda'yı aynı karede düşünmekle hata etmişim. Deniz'in gözleri neden kendi kalbini taşıyan birine yönelsin ki? Kalbinin de asıl sahibine kayması doğal değil mi? Ah abla, senin bu saçma sapan yakıştırmaların. Kendi kendine hikayeler yazıp bir de onlara inanıyorsun. Yılların deneyimi var yavrum. Adamın gözüne baktın mı içini okurum ben. Deli etme beni abla. Söylediklerinde zerrece gerçeklik payı olduğuna inansam Arda'nın yüzüne bile bakmam. Bir daha ağzından bu tür şeyler duymak istemiyorum, bilmiş ol.